الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta ki dersimizde Kitab-ı Salah namaz bölümündeki Bab-ı Salat-ı Tatavvu, tatavvu yani nafile namazlar ile ilgili son bölümdeki hadisleri alıp bu babı bitirmiştik. En son aldığımız bab bu konuyla alakalı neydi? Duha namazı ile alakalı olan ne yaptık? Hadisleri ele aldık. Kısaca özetlersek duha namazı ile ilgili bölümü ne diyoruz? Duha namazı vakti ne zaman başlıyor? Güneş doğduktan bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlar. Bu da yaklaşık olarak ne dedik? Güneşin doğuşundan 15 dakika sonraya tekabül eden vakit. Nereye kadar? Güneşin en tepede olduğu vakte kadar. Zaten güneş en tepede olduğu zaman orada bir kerahat vakti var diyoruz. Ondan sonra güneş meyletmeye başladığı zaman diyoruz ki öğle namazının vakti girmiş oluyor. Yani sabah namazının sabah namazından sonra güneşin doğuşundan bir mızrak boyu yükseldikten sonra duha namazının vakti başlıyor. Güneşin en tepede olduğu vakte kadar devam ediyor. Dedik ki bu uzun zaman diliminde Allah Azze ve Celle Müslüman kullarına rahmet olsun diye. Dedik ki bu vakti değerlendirmesi için namazı bu vakitte bu namazı meşru kılmıştır dedik. Duha namazı ile alakalı birçok burada hadis-i şerif zikrettik. Bunların bazısıyla zıt, tezatlık teşkil ediyor gibi gözükse de bunu ne yapmıştık? Beyan etmiştik. Durumu açıklamıştık. Ve yine duha namazının rekat sayısı ile alakalı dedik ki en azı kaç rekattı? 2 rekattı. En fazlası kaçtı? 12. 12 rekat olarak kılınabileceğini söyledik. Ve hatta duha namazını dedik ki normalde ibadetlerde asıl olan nedir? İlk vaktinde eda edilmesi daha faziletli olandır. Ama dedik ki duha namazı ilk vaktinde değil, geciktirilmesi daha faziletli olan namazlar kapsamına, namazlar cinsine girdiğini söyledik. Başka hangi namazların olduğunu söylemiştik? Öğle namazı. Eğer sıcak şiddetliyse öğleyi son vaktine ertelemek bu zaman diliminde dedik ki daha faziletlidir. Ve yine yatsı namazını gecenin ortasına ertelemek, ilk vaktinde kılmaktan daha hayırlı olduğunu söyledik ve duha namazı ile ilgili kısmı bitirdik. Bugün Allah nasip eder ise yeni bir bölüme, yeni bir baba başlıyoruz. O da Bab-ı Salatul Cemaati vel İmame. Diyoruz ki cemaatle namaz ve imamlık bölümü. Cemaat ile namaz ve imamlık bölümü ile ilgili hadis-i şerifleri ne yapacağız? Ele alacağız. Bugünkü ilk hadis-i şerifimize geçmeden önce bu konuyla ilgili bir mukaddime, bir giriş yapalım. Dedik ki daha önceki bölümde müellif bize namazı tek başına kılan kimsenin nasıl namaz kılacağından bize bahsetti. Değil mi? Namazın kılınma bölümünü aldık. Buradaki hadisler bize neyle alakalıydı? Yani bir insan namaz kılmak istediği zaman nasıl kılması gerekiyor? Bunu açıkladıktan sonra, beyan ettikten sonra müellif bize hangi bölüme aktardı bu babı bitirdikten sonra? Cemaat ile namaz kılma bölümü. İlk kısımda işte bize namazın rükünleri nelerdir? Onlarla ilgili hadis-i şerifleri aktardı. Namazın vacipleri nelerdir? Namazın şartları nelerdir? Namazın sünnetleri nelerdir? Namazın kılınış şekli nasıldır? Bunları bize aktardıktan sonra hangi bölüme intikal etti? Cemaat ile namaz kılmak nedir, hükmü nedir, nerelerde kılınır, cemaat ile namaz kılmak hangi manaya gelir, bizi bu kısma ne yaptı, aktardığını soruyoruz, söylüyoruz. Cemaat kelimesi arkadaşlar bu şekilde isimlendirilmesiyle alakalı. İlim ehli diyor ki, لِجْتِمَاعِ الْمُسَلِّينَ fi فِعْلِهَا Namaz kılanların bunu eda etmek için bir araya gelmesidir. Zamanen ve mekanen, zaman ve mekan olarak insanların namazı eda etmek için bir araya gelmelerine, bu oluşuma, bu toplanışına biz ne diyoruz? Cemaat diyoruz. Diyoruz ki eğer bunlardan bir tanesi veyahut da her ikisi de olmaz ise biz buna cemaat olarak ne yapmıyoruz? İsimlendirmiyoruz. Aslında bu tarife baktığımız zaman önemli olan bir şey var. Hem zaman olarak hem de mekan olarak insanların ne olması gerekiyor? Bir arada olması gerekiyor. Neden bu tarife bu iki önemli hususu zikrediyoruz? Neden? Neden hem zaman hem de mekan olarak birlikteliğe biz cemaat diyoruz? Bunlardan herhangi bir tanesi olmadığı zaman biz onu cemaat olarak isimlendirmiyoruz. Diyoruz ki bu tanımdan şu hükmü çıkartıyoruz. Mesela birisi bize dese ki, hocam mesela televizyonda imam akşam namazını kıldırıyor. Yatsı namazını kıldırıyor. Ben de onlara uyabilir miyim? Onlarla birlikte cemaat olabilir miyim? Biz ne diyoruz ona? Öncelikle cemaatin tanımı, tarifi neydi? Sen zaman olarak ve mekan olarak bu adamlarla ne yapmak zorundasın? Aynı yerde olmak zorundasın. Şimdi sen zaman olarak imamla birlikte aynı yerde misin? Düşün bu Türkiye televizyonlarında namaz, canlı bir namazı verse. Mesela atıyorum herhangi bir kanal Sultanahmet'ten akşam namazını canlı yayınlıyor. Zaman olarak senin için de akşam namazı vakti mi? Vakti. Birisini gerçekleştirdin. Peki mekan olarak sen Sultanahmet'te bu insanlarla birlikte misin? Hayır değilsin. O zaman sen bu cemaate ne yapamazsın? Tabi olamazsın. O zaman cemaat kavramının bu tanımı çok önemli. O zaman diyoruz ki radyo veyahut da televizyonda imama neden tabi olunmaz? Çünkü mekan olarak sen onunla aynı mekanda olmadığın için onlara ne yapamazsın? Tabi olamazsın. O zaman diyoruz ki bir insan evde Kabe'ye uyarsa o kıldığı namaz nedir? Sahih değildir. Kıldığı namaz batıldır. O namazı ne yapması gerekir? İade etmesi gerekir. Dedik ki cemaat ile namaz kılınması farz namazlarda meşru kılındığı gibi aynı şekilde bazı nafile namazlarda da bu ümmete meşru kılınmıştır. Mesela ne gibi? Teravih namazı gibi. Mesela ne gibi? İstiska namazı gibi. İstiska namazı neydi? Yağmur. İnsanlar ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'den yağmur talep ettiklerinde, yağmur duasına çıktığında ne yapıyorlar? İki rekat namaz kılıyorlar. Bu namaz cemaat ile kılınan bir namaz mı? Cemaat ile kılınan bir namaz. Ve kusuf namazı var, duydunuz mu? Güneş tutulmasında, kusuf var, ay tutulmasında kılınan namazlar. Bunların hepsi ne? Cemaat ile kılınan namazlar. Bunların hükmü farz mı? Nafile olan namazlar mı? Diyoruz ki nafile olan namazlar. Demek ki cemaatle farz namazlar meşru kılındığı gibi bazı nafileler de var ki onların da cemaatle kılınması bu ümmete ne yapılmıştır? Meşru kılınmıştır. Peki bunun dışında mesela duha namazını veyahut da gece namazı cemaat ile kılınabilir mi? Kılınamaz diyorlar, kılınabilir diyorlar. Biz iki görüşü ne yapıyoruz? Cem ediyoruz. Diyoruz ki bazen eğer oluyor ise, adet haline getirilmiyor ise ne yapılabilir? Bu namazlar da cemaat halinde eda edilebilir. Ama her zaman devamlı, sürekli değil. Neden? Delil olarak neyi getiriyoruz? Geçen hafta hatırlarsınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Mali'nin evine gittiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Bana evde bir yerde namaz kıl ki ben de orada ne yapayım diyor. Kendimi orayı musalla edineyim. Yani evde nafile namazları kıldığım zaman nerede kılayım? Peygamberin o namaz kıldığı yerde kılayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada iki rekat namaz kılıyor. O anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte beraber bulunan sahabeler de ne yapıyorlar? Peygamberin arkasında o peygamberin kıldığı namaza tabi oluyorlar. Bu vakit hangi vakit? Duha vakti. Demek ki bu nafile namazlar da devamlı sürekli olmamak kaydı ile beraber ara sıra ne yapılabilir? Cemaat ile eda edilebilir. Gece namazıyla ilgili delilimiz ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde gece namazı kılarken bir rivayette Abdullah İbn Abbas, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde geceliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazına iştirak ediyor. Başka bir rivayette Abdullah İbni Mesud, başka bir rivayette sahabelerden kim vardı? Huzeyfe İbnül Yemen radıyallahu anh. Ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gece namazını cemaat halinde kılıyorlar. Diyoruz ki demek ki bazı namazlar var ki nafile olan namazlarda bazen cemaat ile kılınmasında bir sakınca yokken ve yine bazı namazlar var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dönüp baktığımızda bu nafile namazlar sürekli ne yapılmış? Cemaat halinde kılınmış. Yağmur duasına çıkılırken kılınan namaz gibi, istiska namazı gibi, kusuf, husuf, güneş tutulması, ay tutulması namazları hep cemaat halinde kılınmış. Ve aynı zamanda teravih namazının da ne yapıldığını söylüyoruz. Cemaat halinde kılınmasının sürekli dahi olsa meşru olduğunu söylüyoruz. Bununla birlikte biraz önce dedik ki cemaat ile namaz kılmak nedir? İslam dininde bize meşru kılınmış. İlim ehli cemaat ile namaz kılmanın meşru olduğuna ittifak ettikten sonra hükmünde ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Yani hepsi diyor ki cemaat ile namaz kılmak İslam dininde meşru mudur? Diyorlar ki meşrudur. Ama kimisi bunun hükmünü sünnet olarak atfediyor. Kimisi farz-ı ayındır diyor. Kimisi farz-ı kifayedir diyor. Kimisi de diyor ki namazın sıhhat şartındandır diyor. Hangi cemaat ile namazdan bahsediyoruz? Günlük 5 vakit namazı camide cemaat ile kılmayla ilgili ilim ehli ne diyor? Bu konuyla ilgili ilim ehlinin bu konuda ne diyoruz? İhtilafı olduğunu söylüyoruz. Hepsi meşru olduğunu kabul ediyor ama hükmüyle alakalı ne yapmışlar? İhtilaf etmişler. Bu görüşlerin birincisi diyor ki cemaat ile namaz kılmak namazın sıhhat şartıdır. Ne demek namazın sıhhat şartıdır? Aynı abdest namaz için, abdestin namaz için durumu nedir? Yani bir insan abdestsiz olsa namaz kılsa ne olur? Namazı batıl olur. Bu görüşün ilim ehli diyor ki cemaatte aynı bunun gibidir. Namazın sıhhat şartındandır. Yani bir insan hiçbir özrü yokken, yani şer'i bir özrü yok iken, eğer namazını cemaat ile camide kılmıyor ise, bu insan o namazı 1000 kere de kılsa, 10.000 kere de kılsa, kıldığı namaz batıldır, geçerli değildir. Biraz sonra görüşleri zikrettikten sonra onların içinde racih olan görüşü zikredeceğiz. Bunun akabinde o görüşlerin delillerini zikredeceğiz. Ve racih olan görüşün onlara verdiği reddiyeleri de ne yapacağız? Burada biraz sonra zikretmiş olacağız. O zaman diyoruz ki ilk görüş ne? Cemaat ile namaz kılmak namazın sıhhat şartındandır. Olmazsa olmazındandır. Bu görüş kime ait? Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü bu. İmam Ahmed'ten bu konuyla ilgili bir rivayet var. Ve yine İmam Ahmed'in mezhebinden İbn Akil de bu görüşü savunanlar alimler arasında olduğunu söylüyoruz. Bazı ilim ehli de diyor ki farz-ı kifayedir. Cemaat ile namaz kılmanın hükmü nedir? Farz-ı kifaye. Peki farz-ı kifaye ne demek? Evet diyoruz ki eğer bir kısım Müslüman bunu yerine getirirse, eda eder ise diğerlerinin üzerinden bu sorumluluk, bu farziyet ne yapar? Düşer. O zaman diyoruz ki bir grup insan camiye gidip cemaatle namaz kılıyor mu? Kılıyor. O zaman evde kılanların üstünden bu farziyet düştüğü için onların hakkında nedir diyoruz? Cemaat ile namaz kılmak sünnettir. Onlar bundan ne yapmayacaklar? Sorumlu tutulmayacaklar diye başka bir görüş daha ne var? İlim ehlinden böyle bir görüş daha var. İkinci görüş diyor ki cemaat ile namaz kılmak farz-ı kifayedir. Ama ilim ehli bu görüşün en zayıf olan görüşler arasında olduğunu zikrediyor. Biraz sonra delillerinde ne yapacağız? Zikredeceğiz. Bazı ilim ehli de diyor ki cemaat ile namaz kılmak ne namazın sıhhat şartıdır, ne farz-ı kifayedir, ne de farz-ı ayındır. Bilakis diyorlar ki cemaat ile namaz kılmak sünnettir. Bu görüşün sahipleri kim? Cumhur. Yani Hanefiler, Şafiler ve Malikiler cemaat ile namaz kılmanın ne olduğunu söylüyorlar? Sünnet olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte cemaatiyle namaz kılmanın sünnet olduğunu söyleyen bazı ilim ehli diyor ki cemaatiyle namaz kılmak müekket bir sünnettir. Ve bunun tarifini, açıklamasını yaparken müekket sünnettir derken diyorlar ki terki kişiye ne getirir? Günah getirir. O yüzden farzı ayın diyenler ile bizim aramızda diyorlar sadece farklılık nedir? Lafzi bir farklılıktır. Bazı ilim ehli de neyi söylüyor? Yani sünnet diyenlerin bir kısmı da müekket bir sünnettir. Terk edildiğinde sahibine ne kazandırır? Günah kazandırır diyorlar. Yani farz-ı ayın diyenler ile bizim aramızdaki farklılık nedir diyorlar? Terimin kullanılış şekli. Biz sünnet-i müekket diyoruz ama kılmayan için ne diyoruz sen? Günahkarsın diyoruz. Siz farz-ı ayın diyorsunuz. Kılmayan için ne diyorsunuz? Aynı şekilde onun günahkar olduğunu söylüyorlar. Ve buna delil olarak da İmam Şafii'nin El-Um adlı eserindeki söylediği şu ibareyi getiriyorlar. İmam Şafii diyor ki La ara li ahadin kadira alel cemaati en yeda'aha illa bi'udrin. Diyor ki eğer bir kimse cemaate güç yetirebildiği halde hiçbir özrü olmadan cemaati terk ediyor ise bu benim görüşüm değildir. Yani eğer İmam Şafii'nin görüşü sünnet olduğunu kabul etseydik, yani bu görüşte olduğunu söyleseydik, bu sözü ne yapmıyor? Ona uymuyor. Bu sözden İmam Şafii'nin ne olduğunu, ne gördüğünü, ne yani görüşünün ne olduğunu anlıyoruz. Eğer özrü olmayan bir insan cemaati hiçbir özrü olmadan terk ediyor ise İmam Şafii de o kimsenin günahkar olduğunu ne yapıyor? Görüyor. Yani İmam Şafii'nin de görüşü aslında bu rivayete göre, ondan aktarılan Kitab-ül adlı eserinden aktarılan rivayete göre İmam Şafii'nin de cemaat ile namaz kılmayı farz gördüğünü ne yapıyoruz? Bu ibareden anlıyoruz. Evet, biraz önce dedik ya, cumhurun bir kısmı da müekket sünnettir diyor ama terkini ne olarak görüyorlar?
Onun için de Şafii'yi de söyledik, Şafii'ler. İmam Şafii'yi böyle görmüyoruz, oradaki Şafii'ler.
Yani mezhebin görüşü bu olabilir ama İmam Şafii'nin kendi eserinden aldığımız alıntıya baktığımız zaman bunun ne olduğunu görüyoruz. İmam Şafii'nin görüşünün de asıl manada vücubiyet olduğunu görüyoruz. Cemaatiyle namaz kılmak farz-ı ayındır diyen dördüncü bir ney var? Görüş var. Bu dördüncü görüş diyor ki her Müslüman erkeğin üzerine cemaat ile namaz kılması farzdır. Her Müslüman erkeğin üzerine cemaat ile namaz kılması farzdır. Eğer diyor ki bir kimse cemaat ile namaz kılmayı terk ederse, biraz önceki ilk görüşün söylediği gibi o kimsenin namazı batıl olur demiyorlar. Diyorlar ki o kimse cemaati terk ettiği için ne olur? Günahkar olur. Namazı ama nedir? Geçerlidir. Sahihtir. Yani cemaat ile namaz kılmak o kimsenin üzerine farz-ı ayındır. Bu namazı cemaat ile eda etmesi gerekir. Üzerine farzdır. Peki terk ederse ne olur? Namazı batıl olur mu? Diyorlar ki hayır. Namazı batıl olmaz. Ama o insan üzerindeki bu farzı yerine getirmediği için günahkar olacağını söylüyorlar. Ve İbn Ömer, Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhumun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Diyorlar ki salatul cemaati eftalu min salatil fezzi. Tek başına cemaat ile kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan bi seb'in ve işriğine dereceten 27 kat daha faziletli olduğunu söyleyen hadisi rivayet ediyorlar. Bu hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'de. Eğer cemaat ile kılınan namaz, tek başına kılınan namaza göre 27 kat daha faziletli ise bu neyi gösterir? Demek ki tek başına kılan kimsenin de neyi var? Bir kıldığı namazda bir fazilet var. Eğer kıldığı namazda bir fazilet var ise bu onun namazının batıl olmadığını gösterir. O yüzden diyorlar ki bu rivayetten dolayı biz diyoruz ki cemaat ile namaz kılmak farz-ı ayındır. Kimin üzerine? Akıl bali olan her erkeğin üzerine farzdır. Eğer bunu terk ederse günahkar olur ama namazı batıl olmaz. Delili ne? Bukhari ve Müslim'de geçen Abdullah İbni Ömer'in, Ebu Hureyre'nin ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifi delil gösteriyorlar. Peki bu görüşler arasında bizim tercih ettiğimiz, ilim ehlinin tercih ettiği racih olan görüş hangisi? Hangisi? Hangi farz? Kifaye mi, ayn mı? Her kişi mi? Diyoruz ki racih olan görüş farzı ayındır. Yani cemaat ile namaz kılmanın hükmü nedir? Farzı ayındır. Yani her erkeğin, buluğ çağına ermiş, akıl sahibi olan her erkeğin üzerine farz olan bir ibadettir. Yani cemaat ile namazlarını kılması gerekir. Eğer hiçbir özür olmadığı halde, şer'i bir özür olmadığı halde cemaati terk ediyor ise o kimsenin... Tabii ezanı duyduktan sonra. Yani zaten ezanı duymaması da şer'i bir özür olarak ne yapılır? Atfedilebilir. Yani şer'i bir özrü olmadan Müslüman olan bir erkek cemaati terk ediyor ise bu kimsenin evinde kıldığı namaz sahihtir. Ama cemaate gitmediği için günahkardır. Peki birisi dese ki hocam işte çalıştığımız yerde patron izin vermiyor. O yüzden cemaate gidemiyoruz. Peki bu şer'i bir özür olarak atfedilebilir mi? Diyoruz ki edilmez. Yani bunu aynı şu şekilde düşünün. Patronunuz diyor ki size Ramazan ayında oruç tutmana izin vermiyorum. O zaman sen de diyorsun ki patron bana izin vermiyorsa o zaman Allah katında ben Ramazan ayında oruç tutmamaktan mazurum diyen var mı? Yok. Peki neden? Diyorsun ki çünkü diyorsun oruç ibadeti farz kılınmış bir ibadet. Böyle bir özür söz konusu değil. Diyoruz ki cemaat ile namaz kılınmak da kılınması da aynı şekilde farz kılınmış bir ibadet. Patronun sana izin vermiyorsa bu namazını ne yapamazsın? Yani cemaatle kılmayı terk edemezsin. Terk edersen de kıyamet gününde bunu ne yaparsın? Karşılığını görürsün. Allah Azze ve Celle bundan dolayı sana ne yapar? Bundan dolayı seni hesaba çeker. Peki bu görüşlerin delilleri ne? Birinci olarak diyoruz ki sünnet görenlerin delili biraz önceki aktardığımız hadis-i şerif. Salatul cemaati efdalu min salatil fezzi bi seb'in ve işrine dereceten. Cemaat ile kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece, 27 kat daha faziletlidir. Bu hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Peki şahit bölümü nerede? Neden sünnet görüyorlar? Diyorlar ki bu cemaat ile namaz kılmak tek başına namaz kılmaktan nedir? Daha faziletlidir. Yani bu şu demektir diyorlar. 4 rekatlı kılınan bir sünnet 2 rekatlı kılınan bir sünnete göre daha faziletlidir. Burada biz ne diyoruz? 4 rekat kılınan sünnet mi daha faziletlidir? 2 rekat kılınan sünnet mi daha faziletlidir? Ne diyoruz? 4 rekatlı kılınan daha faziletlidir. O zaman diyor ki eğer arada fazilet bakımı var ise bu vücubiyeti gerektirmez diyorlar. Eğer arada fazilet bakımı varsa bu onun vacip olduğunu gerektirmez diyorlar. Ama biz biraz sonra bu görüşe racih olan görüşün verdiği reddiyeyi ne yapacağız? Zikredeceğiz. İkinci grup farz-ı kifaye diyenler diyorlar ki cemaatle namaz dinin açık olan şiarındandır. Aynı ezan gibi, kamet gibi. Eğer bu dinin açık olan şiarlarından bir tanesi cemaatin bir bölümü tarafından yerine getiriliyor ise diğer insanların üzerinden ne yapar diyorlar? Bu düşer. Eğer camilerde cemaat ile namaz kılınıyor ise bu kılanların kıldığı cemaat ile namaz kılmayanların üzerinden düşer. Onlar hakkında da hükmü ne olur? Sünnet olur. Yani giderse ecir kazanır. Gitmezse bir günaha girmezler. Ama komple o bölgedeki insanlar cemaat ile namaz kılmıyorlarsa o zaman bunların hepsi bu şeyden, bu günahtan nedir? Sorumludur diyerek böyle bir delil sunduklarını söylüyoruz. Sıhhat şartı olduğunu söyleyenler. Yani diyorlar ki cemaat ile namaz olmazsa tek başına kılınan namaz geçerli değildir. Eğer bir özrü yok ise. Bu görüşü söyleyenler biraz önce kim dedik? Şeyhülislam İbn Teymiye İbn Akil İmam Ahmed'in mezhebinden ve İmam Ahmed'den de bir rivayet olduğunu söyledik. Onlar da delil olarak şu hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Men semi'an nida'e. Kim nidayı işitirse, yani kim ezanı işitirse, felem yucib, bu ona icabet etmez ise, yani duyduğu bu ezana icabet edip camiye, cemaate gitmez ise, fela salate lehu illa min uzrin. O kimsenin namazı yoktur. Ancak özürlü olan kimse bundan müstesnadır. İlim ehli diyor ki, eğer bir hadisi şerifte eğer nefi var ise, yani yasaklama veyahut da yok sayma var ise, bu üç kısımda değerlendirilir. Bir şeyin ya vücudiyetini, varlığını nefy ediyordur, veyahut da bir şeyin sıhhatini nefy ediyordur, veyahut da bir şeyin kemalini nefy ediyordur. Yani burada hadis-i şerifte diyor ya, fela salate, namazı yoktur, namaz yoktur. Burada vücudiyetini inkar eden bir durum söz konusu mu? Değil. Yani bir insan namaz kıldığı zaman namazın varlığı var. Değil mi? Yani namazı kılmış oluyor. Peki eğer bu gerçekleşmiyorsa, öncelikle dedik ki vücudiyeti nefyedilir. Baktık ki bir kişi namaz kıldığı zaman o namazın kılındığı ne yapılıyor? Gözle görülüyor. O zaman ikinci kademeye geçiyoruz. Eğer vücudiyetini nefyedemiyorsak diyoruz ki ikinci olarak sıhhati nefyedilir. Yani bir kimse namaz kılsa da bu namaz sahih değildir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani burada sıhhatini nefyetmek mümkün mü? Mümkün. O zaman diyorlar ki ilk kısımda vücudiyetini nefyedemiyorsak nefyin ikinci kısmına intikal ederiz. O da ne? Sıhhatini nefyetmek. O zaman cemaat ile namaz kılmayanın bir özrü olmadan cemaat ile namaz kılmayanın namazı sahih değildir deriz. O zaman evinde 50 bin kere de o namazı kılsa özrü olmadığı için, şer'i bir özrü olmadığı için o kıldığı namaz nedir diyoruz? Batıl olur diyorlar. Delil olarak da biraz önceki söylediğimiz hadisi şerifi getiriyorlar. Men semi'an nida'e felem yucib fela salate lehu illa min udrin. Kim ezanı işitir de ona icabet etmez ise o kimsenin namazı yoktur. Ancak özür sahibi olan kimse bundan müstesnadır. Hadisini delil getiriyorlar. Dördüncü olarak farz-ı ayın olduğunu söyleyen ilim ehli Kur'an-ı Kerim'den ve aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden delil getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim'den delil getirdikleri ayet Nisa suresi 109. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. Diyor ki Allah Azze ve Celle, sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. İbareye dönüp baktığımız zaman فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ. Allah Azze ve Celle neyi emrediyor? Onlardan bir grubun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaza durmalarını emrediyor. Ayetin devamında diyor ki namaza dursunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Böylece secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazı kılmamış olan bu diğer grup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Fel yusallu ma'ake. Burada ne oluyor? İkinci bir emir geliyor. Birinci grup emredilen şey ne? Peygamberin arkasında namaza durun. Sonra onlar ilk rekatı bitirdiği zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? İkinci gruba emrediyor. Onların yerine şimdi siz geçin. Peygamberin arkasında ne yapın? Peygamber ile birlikte namaz kılın. Burada bir emir var. Değil mi? Buradaki emir, emirlerde asıl olan neye delalet ediyor demiştik biz? Vücubiyete, yani farz oluşa delalet ediyor. Peki burada farz-ı ayın olduğunu nereden çıkartıyoruz? Niye farz-ı kifaye demiyoruz? Neden? Şimdi dedik ki tamam, vücubiyet farza delalet ediyor. Sıkıntı yok. Peki bunun farzı ayın olduğunu nereden çıkardın? Birisi dese ki tamam bu farzı kifaye niye demiyoruz da farzı ayın diyoruz. Bu ayete baktığımız zaman bu ayetin neresinden farzı ayın olduğunu çıkartıyoruz. Çünkü diyoruz ki eğer farzı kifaye olsa idi Allah Azze ve Celle ilk gruba peygamber ile kılmayı emrettiğinde ikinci grubun üzerinden düşmesi gerekiyordu. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Sonra onlar gelip seninle birlikte namaz kılsınlar diye ikinci gruba da emrediyor. Demek ki buradaki farzlık, vücubiyetlik kifayeye değil farz-ı ayın olduğuna ne yapıyor? Delalet ettiğini söylüyoruz. Bu delil nereden? Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeden. İkinci olarak sünnetten delili ise Bukhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte bunu inşallah ikinci hadis olarak ne yapacağız? Bu hadisi ele alacağız. Hadisin benim elimdeki nuskadaki numarası yani hadisin o alacağımız Ebu Hureyre hadisinin numarası benim elimdeki nuskada 361. Ayet numarası Nisa suresi 109. Sünnetten delile gelince dedik ki ileride de ele alacağımız bir hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun aktardığı Peygamber Efendimiz'den bir hadis-i şerif. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه Nefsimi elinde bulunduran Allah'a and olsun ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Yemin ediyor. Diyor ki لَقَدْ هَمَمْتُ Diyor içimden şöyle bir şey geçirdim. Şöyle bir şey yapmayı istedim. اَنْ اَمُرَ بِالصَّلَاتِ فَتُقَامُ Namazın diyor kılınmasını emredeyim. Thumma amura raculan feyusalli binnas. Sonra bir adama da diyeyim ki sen bunların başına geç, bunlara ne yap? Buradaki cemaate namazı kıldır, imamlık yap. Thumma antaliku bi rijalin ma'ahum hazmun min hatab. Diyor ki sonra da yanıma ellerinde odun bağları bulunan bir grubu alıp onlarla diyor gitmek istedim. Oradan ayrılmak istedim. Nereye doğru? Diyor ki İlâ kavmin la yeşhedûnel cema'a. Cemaate şahit olmayan, cemaate gelmeyen kimselerin yanına o yanıma aldığım ellerinde odun bağları bulunan adamlarla birlikte onların diyor evlerine gitmek istedim. Diyor ki فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ Onların diyor evlerini ateşe vermek istedim. Diyor ki فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ Onların evini ateşe vermek istedim. Bu hadis-i şerifte bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adına yemin ediyor. Diyor ki nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki şöyle şöyle şöyle şöyle yapmak istedim. Diyoruz ki eğer cemaat ile namaz kılmak, şu anda hep neye reddiye veriyoruz? Farz-ı kifaye. Diyenliğe reddiye veriyoruz. Eğer cemaat ile namaz kılmak farz-ı kifaye olsa idi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabesi orada cemaat ile namaz kıldığı zaman o cemaate gelmeyenlerin üstünden düşüyor olması gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına elinde odun bağları bulunan bir grubu alıp onların evini ateşe vermek istemesi, bu işin yani terk edilmesinin sünnet olduğunu mu gösterir? Yoksa bu işin vücubiyetini mi gösterir? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey adına yemin ediyor. Yani Allah'ın adına yemin ediyor. Ne için? Cemaate gelmeyenlerin evini yakmak istiyor. Neden? Cemaate gelmedikleri için. Demek ki bu işin terki sünnet. Yani bu işin yapılması sünnet olamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmak istiyor? Bu durumu iki şekilde açıklayabiliriz. Ya onların evini ateşe verip yakıp o evlerin kullanılamaz hale getirmek istiyor. Normalde bu da nedir? Malın ziyan edilmesidir, zayi edilmesidir. Bunun hükmü nedir? Haramdır normal şartlarda. Hani bir şeyi zayi etmek haramdır. Veyahut da onlar içindeyken o evleri yakmak istiyor. Burada neyi kastediyor? Onları katletmeyi, öldürmeyi kastediyor. Bu da bu işin sünnet olduğunu ne yapamaz? Bize göstermez. Bu da bize bu işin farziyetini, farz-ı ayn olduğunu gösterir ki Allah Resulü Aleyhisselam namaza gelmeyenlerin, yani cemaate gelmeyenlerin evini ateşe vermek istiyor. Oysa ki o insanlar evlerinde bu namazları eda ediyorlardı. Sıkıntıları neydi? Sadece cemaate gelmemeleri. Başka bir hadis-i şerif, yine Ebu Davud'da geçen rivayette, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme meşhur hadis biliyorsunuz, ama bir tane sahabe geliyor. Diyor ki hadis-i şerifin metninde, وَجَاءَ رَجُلٌ اَعْمَى يَسْتَأْذِنُهُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ. Kendi evinde namazı kılmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden izin isteyen bir ama olan sahabe var. Kıssayı herkes biliyor. Diyor ki, لِبُعْدِ مَكَانِهِ, evinin mescide uzak olmasından dolayı bu sahabe, ama olan sahabe Peygamber Efendimiz'den izin vermesini istiyor. Ebu Davud'daki rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, لَا اَجِدُ لَكَ رُخْسَةً. Bu konu diyor, senin için bir ruhsat bulamıyorum. Yani sana izin verecek bir ruhsat bulamıyorum. Neden? Çünkü o sahabeye sorduğu zaman, ezanı işitiyor musun? Sahabenin cevabı ne oluyor? İşitiyorum. O zaman ne diyor cemaate? Gel, davete icabet et. Ebu Davud'daki rivayette, لَا اَجِدُ لَكَ رُخْسَةً. Sana diyor bu konuda ne yapamıyorum? Bir ruhsat senin için bulamıyorum. Ezanı işitiyorsan cemaate gelmek senin üzerine de farz. Bu deliller ve bundan birçok konuyla alakalı delil var. Biz burada ne yapıyoruz? Özetlediğimiz için bu deliller bize neyi gösteriyor? Cemaat ile namaz kılmanın farz-ı ayın olduğunu gösteren deliller olduğunu söylüyoruz. Sünnet diyenlere gelince şöyle reddiye veriyoruz. Sünnet diyenlerin bize getirdiği iki tane bu konuda delil var. Birincisi, biraz önce söylediğimiz hadis-i şerif, cemaat ile kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat derece daha faziletlidir. Hadis-i şerifi delil getiriyorlar. Diyorlar ki faziletli oluşu bunun vacip olduğunu göstermez diyorlar. Biz diyoruz ki evet, faziletli oluş bunun vacip olduğunu göstermediği gibi bunun vacip olmadığını da ne yapmaz? Göstermez. Biz diyoruz ki evet, sadece elimizdeki senin söylediğin hadis-i şerif olsaydı biz bu hadis-i şeriften sadece vücubiyeti ne yapamazdık? Çıkartamazdık. Bu ondan daha faziletli. O zaman bunu yapmak vaciptir diyemediğimiz gibi aynı şekilde bunun vücubiyetini de bu rivayet ne yapmaz? İnkar etmez. Peki derse ki bununla ilgili bize başka bir delil getirin. Ne diyoruz? O zaman al sana Kur'an-ı Kerim'den delil. Cuma suresi 9. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Ey iman edenler! Cuma günü اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, namaza çağrıldığınızda Cuma günü, فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ, Allah'a zikretmeye ne yapın? Koşun. وَذَرُوا الْبَيْعِ, satışı, alışverişi bırakın. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Şayet bunu biliyor iseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Peki şimdi biz bu ayeti kerimeyi şöyle mi anlıyoruz? Son kısımda sizin için daha hayırlıdır. Cuma günü, cuma namazına gitmek, alışveriş, ticaret yapmaktan daha hayırlıdır mı anlıyoruz? Yoksa cuma günü, cuma namazına gitmek, cuma namazını kılmak farz olduğunu mu çıkartıyoruz bu ayet-i kerimeden? Farz olduğunu. Demek ki bir şeyin hayırlı olması aynı zamanda onun ne yapabilir? Farz olduğunu da bize gösterebilir. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi. Yani bu ayet-i kerimenin tefsirini hiçbir kimse şöyle bir şey yapmıyor. Cuma günü cuma namazını kılmak, alışveriş yapmaktan daha hayırlıdır ama sen istediğini ne yapabilirsin? Tercih edebilirsin diye bu ayet-i kerimenin tefsirini yapan kimse var mı ehl-i sünnetten? İşte oradaki emir var ya, şimdi ayetin sonunda diyor ki sizin için daha hayırlıdır. Sizin için daha hayırlıdır ibaresi ne demek? Bunu yapman, bunu yapmandan senin için daha hayırlıdır.
Onda da hayır var.
Onda da hayır var. Bunda da hayır var ama bu daha hayırlı. Biz diyoruz ki hayır. Bu ayeti kerimeyi hiçbir ilim ehli böyle tefsir etmiyor. Bunun bundan daha hayırlı olması aynı zamanda onun farz olduğunda ne yapabilir bize? Gösterebilir bu ayet-i kerimede olduğu gibi. 27 kat derece cemaat ile kılmak, tek başına kılmaktan daha faziletlidir. Aynı zamanda 27 kat daha faziletli olan cemaat farz ola da bilir. Yani farz olmadığını bu rivayetten ne yapamazsınız? Çıkartamazsınız. Diyoruz ki diğer rivayetler de zaten ne yapıyor? Bunu desteklediğini söylüyoruz. Şart diyenlere gelince nasıl reddiye veriyoruz? Namazın sıhhat şartıdır diyenlere, sünnettir diyenlerin delilini getiriyoruz. Diyoruz ki 27 kat daha faziletlidir. Cemaat ile kılınan namaz, tek başına kılınan namaza göre 27 kat daha faziletlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte tek başına namaz kılanın, kıldığı namazın sahih olduğunu ikrar ediyor mu? Yani burada
bu hadise geçen kişinin yalnızca yani 27 kat sevap olan yani cemaatle olduğunda 27 kat olur. Tek başına kılındığında tek başına namaz kılan kişinin ancak mağdur kişi olduğu kastediliyor derse.
Ama hadisin metnine baktığımız zaman bu metinde bize bu açıklık belirtilmiyor. Allah Resulü diyor ki cemaat ile namaz kılan tek başına namaz kılan daha faziletlidir diyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer özür sahibi olduğunu kastetseydi muhakkak ki bu hadisin sonunda bunu bize belirtirdi. Lafız genel. Cemaat ile namaz kılan var. Tek başına namaz kılan var. Bunun kıldığı namaz diğerinin kıldığı namaza göre daha faziletli. O zaman burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek başına namaz kılanın namazının bir fazileti olduğunu bize beyan ediyor, aktarıyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki tek başına kılan kimsenin namazı batıl değil. Buradan da neye reddiye veriyoruz? Bunu batıl gören sıhhat şartı olanlara reddiye veriyoruz. Ve diyoruz ki vücubiyet, namaz ile alakalı vücubiyet iki kısma ayrılıyor. Bir namazın kendisiyle birebir alakalı olan, vacip olan şeyler var. Bir de namazın dışında vacip olan şeyler var. Mesela namazın şartları var değil mi? İşte kıbleye dönmek, hadesten taharet, necasetten taharet, vakit, niyet, sertül avret. Bunlar ne? Hepsi birlikte namaz ile alakalı olan şeyler, vücubiyetler. Bir de namazın dışında olan, farz olan şeyler var. Biraz önce söylediğimiz gibi ezan ve kamet gibi. Yani bir beldede ezan okunması farz-ı kifaye mi? O topluluğun üzerine. Farz-ı kifaye. Kamet getirmek cemaat için diyoruz ki aynı şekilde farz-ı kifaye. Peki bir yerde ezan okunmadan, kamet getirilmeden namaz kılınsa, kılınan bu namaz batıl oluyor mu? Olmuyor. Asıl hükmü itibariyle vacip olmasına rağmen birebir namazın kendisiyle alakalı olan bir vücubiyet değil. Dışarıdan namazla alakalı olan bir durum. Diyoruz ki aynı şekilde cemaatte bunun gibi. Cemaat ile namaz kılmak farz mı? Diyoruz ki farz. Peki bir insan tek başına kıldığı zaman namazını batıl eder mi? Etmez. Aynı ezanın kametin yerine getirilmemesinin batıl etmediği gibi. O zaman vücubiyet ikiye ayrılıyor. Namaz ile birebir ilintili, ilişkili olan vücubiyetler. Bir de namaz ile alakası olan ama birebir namaz ile bağlantısı olmayan vücubiyetler diye ne yapıyoruz? Bu vacipleri ikiye ayırıyoruz ve cemaati de ne hangi kısma sokuyoruz? Birebir namaz ile, namazın kendisi kılınış şekliyle alakalı olmayan vacipler kapsamına girdiğini söylüyoruz. Sonuç olarak diyoruz ki cemaat ile namaz kılmak racih olan görüşe göre farz-ı ayındır. Müslüman olan, akıl bali olan her erkeğe farzdır. Eğer cemaat ile namaz kılınması terk ediliyor ise bu farz çiğnenmiş olur. O kimse bundan dolayı günahkar olur. Ama tek başına kıldığı namaz da batıl olur demiyoruz. Tek başına kıldığı namaz geçerlidir, sahihtir. Ama cemaati kılmadığından dolayı bundan dolayı günahkar olduğunu söylüyoruz. Ve yine cemaat ile ilgili namaz kılmanın hikmeti ile ilgili bazı hususlar var. Onları da bir dahaki haftaya erteleyelim. Bugünlük bununla yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.